Herkes konuşuyor.
Profesör Baskın Orhan, hoş geldiniz hocam.
Efendim, iyi akşamlar.
Ersan Şen hatta. Merhabalar hocam.
Merhaba, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Şimdi telefon attığımızda Chris Stephens'ın 25 yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçesi de iyi ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Her şey konuşuluyor.
O barikatlarla ilgili halk olarak belki o barikatları kaldırmaya çalışacağız.
Kandil'e geçtiniz mi? PKK'nın yöneticileriyle konuştunuz mu?
Hayır, öyle bir... Hayır.
Orada çok... Ciddi bir şekilde silah sesleri geldi.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Kimse yok. Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Başlıyor.
Bütün dünyanın dikkatini çeken küçük Aylan Kulli'nin o fotoğrafı. O fotoğraf aslında bütün dünyayı bir dakika ne oluyoruz dedirtmişti. Gerçekten iç parçalayıcı bir durumla karşı karşıya bütün dünya.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
İyi akşamlar, başlıyoruz. Saat 17.30. Bugün ayın 18'i. Ankara'daki o büyük katliam gibi terör eyleminin üzerinden de 5 gün geçti. 5 gündür hem o terör eylemini konuşuyoruz hem de eylem sonrasındaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda bir son dakika gelişmesi olarak da aktarabiliriz. Ankara'daki o eylemle ilgili olarak gözaltına alınanlardan 9'u adliyeye sevk edildi. İfadeleri alındı. Sonrasında 6'sı için tutuklama talebinde bulundu savcılık ve şu anda mahkemede ifade veriyorlar. Hakime ifade veriyorlar ve verdikten sonra da tutuklanıp tutuklanmadıklarına bakacağız ama Ankara soruşturması biraz geç de olsa yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Detayları bu programda olacak. Avrupa Birliği ile ilgili kritik zirvede de artık karar anı yaklaştı. Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle Başbakan Davutoğlu bir araya geldi. Olayın merkezinde mülteciler var. Mültecilerle ilgili AB ve Türkiye bir anlaşmaya varmak üzere. Tabii bunun hem Avrupa Birliği'ne yüklediği yükümlülükler olacak hem de Türkiye'ye ne olacak, ne oluyor, hangi metin üzerinde anlaşılıyor? Brüksel'den canlı bağlantılarla aktaracağız. Ankara da çok hareketli, özellikle dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili olarak Başbakan Davutoğlu enteresan bir hamle yaptı ve şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan meclise gelen fezlekelerin tümü için dokunulmazlıkların kaldırılmasını istedi ve bunun için küçük bir anayasa değişikliği yapalım, halledelim dedi. Sonrasında ise parti yetkilileri harekete geçti. Bugün gruplar arasında görüşmeler vardı. En kritik görüşme ise AK Parti Grup Başkan Vekili ile HDP'liler arasında olandı. Ankara'da ne oluyor? Soru bu, yanıtı da bu programda olacak. 1200 akademisyenin 1200 akademisyenin imzaladığı barış bildirisi vardı. Biz bu suça ortak olmayacağız demişlerdi. O akademisyenlerden 3'ü tutuklandı. O tutuklanan akademisyenlerden birisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Boğaziçi Üniversitesi karara tepkili. Tepkisini de açık açık dile getiriyor. Dün rektör gidip savcılıkla konuşmuştu. Bizim akademisyenimiz bölücülük yapmıyor ve terör propagandası yapmaz, Boğaziçi'nde böyle bir şey olmaz demişti. Sonrasında bugün akademisyenler, Boğaziçi'li akademisyenler kendi okullarında bir araya geldiler ve aynı şeyi tekrarladılar. Burada bölücülük yok, terör propagandası yok, serbest bırakılmalı dediler. Arkadaşları için bu çağrıda bulundular. Boğaziçi'nde ne oluyor ve kendi akademisyenine sahip çıkan tek üniversite olarak öne çıkan Boğaziçi'nde aslında ne oluyor sorusunu Boğaziçi'nden canlı yayınla aktaracağız. Güneydoğu'da da operasyonlar devam ediyor. Nusaybin'de ve Yüksekova'da, aynı zamanda Şırnak'ta, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de. Oralara da bir göz atacağız, son gelişmeleri aktaracağız size. Aynı zamanda bütün bu operasyonlar, patlayan bombalar Türkiye'deki psikolojiyi nasıl etkiliyor? Bunun için de bir uzmandan siz yardım almadıysanız biz bir yardım alacağız buradan canlı yayından. Fenerbahçe maçına da bakacağız. Dün akşam Fenerbahçe maçı 4-1 kaybetti ama kaybederken hakem hataları öne çıktı. Türkiye kendi liginde hakem hatalarını çok konuşuyor ama Gerçekten ben de izledim maçı. Bu kadar çok hakem hatasının bir maça sığdırılması enteresandı. Birçok yorumcu bunun özel olarak yapıldığına inanıyor. Ve Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Mal varlığı araştırılsın, bahisler kontrol edilsin dedi. Hedefte Fenerbahçe maçının hakemi var. Bununla ilgili canlı bağlantılar yapacağız ve yorumları da sizlere aktaracağız. 1,5 saat boyunca haftanın son günü bu başlıklarla ve diğer detaylarla canlı bağlantılarla bir arada olacağız. Frekanslarımız hatırınızda 106.4 İstanbul ve Kocaeli'nde. Ayrıca bizi canlı olarak izlemek isterseniz bir de bunuizle.com adresine girdiğinizde bizi canlı olarak, görüntülü olarak takip edebileceğinizi hatırlatalım ve başlayalım.
Bağırdık, dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeleri almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette, aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim başlayalım. Avrupa Birliği zirvesiyle başlayalım. Çünkü en sıcak gelişmeler orada. Brüksel'de Başbakan Davutoğlu liderlerle bir araya geldi. Sonra o binadan ayrıldı. Liderler kendi arasında müzakere ettiler ve kulislere gelen bilgilere göre Türkiye ile Avrupa Birliği bir metin üzerinde anlaştı. O metinde bundan 10 gün önce yapılan zirvede Türkiye'nin önerdiği detaylar ne kadar hakim oldu, o metne girdi. Türkiye'nin talepleri ne kadar kabul edildi ya da Avrupa Birliği başka taleplerle mi masaya geldi? Bütün bunları konuşalım. Duygu Güvenç telefon attığımızda, oradaki en taze bilgilerde onda, çünkü Duygu Brüksel'de. Merhaba Duygu.
Merhaba Yavuz.
Şimdi önümüzde bir metin var. Kulislere de yayılmış bu. Bir metin üzerinde anlaşma yapıldı diye. İlk soru herhalde, bu zirveden bir anlaşma çıktı mı? Türkiye ile Avrupa Birliği anlaştı mı?
Evet, Türkiye ile Avrupa Birliği anlaştı ama bu anlaşmada Türkiye'nin istediklerini aldığını söylemek çok çok zor. Çünkü Türkiye için öncelikler neydi diye bir anımsayalım.
Evet.
Hatırlayacaksınız, Kasım ayında Türkiye AB yeniden buluşmaya başlamıştı ve bu birinci zirveydi. İşte AB ile aramızdaki soğukluk azalıyordu. AB tekrar Türkiye'yi davet ediyordu ve o görüşmenin ardından çıkan mutabakatta zaten Türk vatandaşlarına Ekim ayı sonundan itibaren vize yolu açılmıştı. Yani bu aslında cepheydi, fakat Avrupa Birliği ile Türkiye arasında başta Ege'de NATO ile vesaire ile alınan önlemler mültecileri durdurmaya yetmeyince taraflar yeniden masaya oturdu. Bu masada da Türkiye otururken aslında eli güçlüydü, çünkü önleme kapasitesi vardı ve ardından da birebir teklifini Davutoğlu sundu.
Bir önceki zirveden bahsediyoruz değil mi? Bu 10 gün önceki zirveden bahsediyoruz. Evet.
Bunu sunduğunda Türkiye'nin istedikleri açıktı. Bir an önce vizeyi başlatın ve aynı zamanda benim Rum kesimin Kıbrıs sorunu nedeniyle bloke edilen 5 basıma açın. Müzakerelerde yol almama izin verin. 5 fasıl istiyordu ve bunu Türk yetkililer birçok defa açıklamaktan hiç kaçınmadılar. Fakat buraya geldiğimizde olan şey şu: Türkiye sadece 3 ay önce Avrupa Birliği'ne vizesiz geçiş kapısını açabilmek için bu 5 fasıl üzerindeki ısrarından vazgeçti. Tamamen mali ve bütçeyle ilgili bir faslın açılmasını yegane ödül olarak, yani 5'e 1 olarak
şimdi
kabul etti.
Duygu,
bu
vize...
şu demek.
Bir saniye, hemen küçük bir virgül koyarsan, bu vize meselesinde de tartışma Ekim mi Haziran mı? Çünkü Ekim'di, Haziran'a Haziran ayından itibaren başlamasını talep ettik demişti Davutoğlu ayrılırken. Şu andaki anlaşma Haziran ayında vize serbestisi başlıyor diye mi, yoksa Ekim ayı için mi?
Haziran ayı sonunda, yani sizler 1 Temmuz olarak düşünebilirsiniz bunu. Hı hı. 37 tane daha kriter var Türkiye'nin yerine getirmesi gereken. Bunlardan en önemlisi ise kişisel verilerin korunması ve tabii ki biyometrik pasaporta geçilmesi. Bizim ülke olarak ise şu aşamada biyometrik pasaport anlamında daha ihaleyi açmamış durumdayız.
Anladım. Yani
Nisan ayı sonuna kadar tüm bu 37 faslı tamamlayabiliriz. Çünkü komisyon çok torpil geçiyor. Ama her şeyi tamamladınız. 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği'ne girebilecek olan vizesiz girebilecek olan Türk vatandaşlarının sayısı sadece sembolik olacak.
Yani biyometrik pasaportu olanlar girebilecek. Ama benim merak ettiğim husus şu. Orada bir muallakta kalan bir durum var mı? Yani Avrupa Birliği işte Haziran'ın 20'sine geldiğinde yok burada şu oldu, burada bu oldu, bu işler tam yerine gelmedi, bir dakika biraz daha bakalım deyip bunu erteleyebilirler mi, yoksa kesin bir anlaşma mı bu?
Erteleyebilirler. Çünkü o kalan 37 maddenin en önemlilerinden biri Türkiye'nin tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelere eşit davranması. Bunun için de Rum kesiminin, yani şöyle açıklayalım, Türkiye Rum kesiminin pasaportlarına damgasını vurmak yerine kağıda vuruyor. Onlara e-vize uyguluyor ve bir nevi Rumlar Türkiye'ye gelemiyor değil ama onların resmi olarak pasaportunu tanımıyor durumda. Şimdi bunu tanıyacak mı? Nasıl bir uygulamayla bypass edecek ve komisyon bunu kabul edecek mi? Bilmiyorum.
Bütün bunlar önümüzdeki süreçte belli olacak. Ama eğer Türkiye bu tip arızalarda sorun yaşamazsa ya da kendisi bir formül bulursa açmak üzere, Avrupa Birliği 1 Temmuz itibariyle ya da Haziran sonu itibariyle Türk vatandaşlarına vizesiz olarak kapıyı açacak.
Açacak. Doğru.
Burası bir. İkincisine geçelim. İkincisi de tabii bunun karşılığında bir mültecilerle ilgili durum var. 72 bin rakamı dolanıyor 2016 sonuna kadar. Davutoğlu'nun teklif ettiği gibi mi halloldu bu mesele? Yoksa bir kota mı getirildi Avrupa'nın alacağı mültecilerle ilgili sayıda?
Avrupa Birliği bu kotayı kendisi koydu. Hatta bu anlaşma metnine şöyle geçti. Eğer uygulamada 72 bin kotasının altında kalınırsa bu anlaşma devam edecek. Eğer bu aşılırsa bu kota, Türkiye ve Avrupa Birliği tekrar masaya oturmak zorunda kalacak. Bu şöyle bir şey. Birebir 72 bine karşılık Türkiye'de 72 bin alacak ya da verecek diye düşünmeyin. 72 bin kotası aslında Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde göçmenleri, sığınmacıları barındırmak için oluşturacağı tesislerle ilgili. Bunun 18 bine hazır, 54 bini ise daha henüz inşası, gönüllüsü, yeri yurdu bile belli değil.
Peki parasal anlamda 3 milyar eurodan bahsediyorduk. Herhalde o 3 milyar euronun hızla Türkiye'de Suriyeliler için harcanmak üzere serbest bırakılacağını söyleyebiliriz değil mi bu anlaşma gereği?
İlk 3 milyar avro için evet hala geçerli. Bu da Ekim mutabakatında vardı. Kasım mutabakatında vardı Türkiye ile Avrupa Birliği'nin. Davutoğlu geçtiğimiz hafta 7 Mart'taki zirvede artı 3 milyar avro istemişti. Bu artı 3 milyar avro için Avrupa Birliği 2018'e kadar harcanması ve bitirilmesi halinde yeniden gözden geçirme sözü verdi. Yani garantisi yok.
Yani bu 3 milyar avroyu 2018'e kadar verecek Türkiye'ye, sonraki 3 milyar avro ondan sonra değerlendirilecek.
Hayır. Şöyle, ilk 3 milyarı bu yıl verecek. Ondan sonra vermeyi tavsiye ettiği diğer miktarı 2018'e kadar yeniden değerlendirecek.
Yeniden değerlendirecek. Anladım. Yani elde bir şeyler var. Bir takım orta yollar bulunmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte biraz da Türkiye'nin performansına bağlı masadakilerin hayata geçmesi, öyle bir hava var. Senin bakışına göre de zaten bir önceki zirveye baktığınızda bu zirveden çok fazla Türkiye karlı çıkmış gibi bir görüntü yok diyorsun.
Bence Türkiye karlı çıkmadı ve daha önemlisi, eğer Türkiye özellikle bu 5 dostlu zorlasaydı Avrupa Birliği üyelik müzakere sürecini devam ettirmiş olacaktı. O fasıllar ki Türkiye'de işte Kopenhag siyasi kriterleri anlamında geri dönüşü temsil edecekti. Oysa Türkiye sadece mali bir faslı açmayı kabul ederek Avrupa Birliği ile ilişkisini çok daha maddi temele dayandırmış gözüküyor. Bu da her birimizin çok iyi bildiği bir zamanlar özel ortaklık, special partnership diye geçen Almanların önerdiği 90'lı yıllardaki ortaklık yolunda Avrupa Birliği ile ilerliyoruz. Artık Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin adı bile anılmıyor.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz Duygu Güvenç katkıların için. Duygu Güven, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara muhabiri, diplomasi muhabiri Brüksel'de görüşmeleri izledi, zirveyi izledi ve değerlendirmesini yaptı bizim için. Yeniden Brüksel'de olalım. Hala Brüksel'de çünkü heyecanlı dakikalar var ve yorumlanmaya muhtaç bir takım kararlar var. Vakur Kaya telefon attığımızda şimdi. AB Haber Genel Yayın Yönetmeni. Merhabalar Vakur Kaya.
Merhabalar, yayınlar diyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi oldu mu olacak mı, Türkiye ile AB anlaşabilecek mi, anlaşamayacak mı derken bir anlaşmanın çıktığını görüyoruz. Şimdi bu anlaşma üzerine bir muhasebe yapılıyor anladığımız kadarıyla. Siz bu muhasebeyi yaptığınızda nasıl bir tablo var karşınızda?
Yani şimdi bilemiyorum, sizle en son yayın yapmıştık herhalde,
evet,
bir
evet,
10 gün kadar
doğru
oldu.
Bir önceki zirvede.
O bahsettirseniz, dinletirseniz sevgili dinleyicilere, orada da söylemiştim. Yani sonuçta bir iki tarafın bir şekilde uzlaşı sağlamak zorunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Avrupa Birliği bir tarafta büyük bir yapısal kriz içerisinde. Sadece mülteci krizi değil, ondan önceki krizleri hatırlayalım. Bir türlü karar verme noktasında Avrupa Birliği, yani sadece Türkiye değil, diğer konularda, ekonomik, siyasi, sosyal konularda hareket kabiliyetini kaybetmiş durumda. İşte İngiltere bir tarafta, Yunanistan, Kıbrıs başka bir tarafta, Macaristan ve diğer ekip bir tarafta, Fransa, İtalya, İspanya onlar ayrı bir tarafta, Almanya başka bir tarafta. Şimdi böyle bir tablo. Şimdi böyle bir tabloyla Türkiye bir şekilde bu mülteci krizi noktasında çözüm aradı. Daha doğrusu çözüm de 5 aşağı 10 yukarı belliydi. İşte itirazlar var Avrupa Birliği Türkiye mülteci planına. Bir taraftakiler o karşı olan, yani bu plana karşı olanların istekleri bir şekilde yerine getirildi. İşte Türkiye'nin istekleri bir şekilde yerine getirildi. İşte Türkiye-Avrupa Birliği müzakereleri başladığında ucu açık müzakere süreci gibi.
Evet.
Yani ucu açık bir süreç. Nereye çekersiniz oraya gelir.
Yani karlı da çıktı diyebilir Türkiye açısından baktığınızda, hangi pencereden baktığınıza bağlı diyorsunuz. Ama duyguyla konuşurken müzakere başlıklarında 5 faslın açılması için Türkiye'nin ısrarlı olduğu ilk zirvede bunu hatırlattı Duygu. Şu anda tek bir fasıl açıldı dedi. Türkiye'deki iç duruma baktığınızda da sanki bu adaletle ilgili faslın açılması Türkiye açısından önemli gibi görünüyordu. Orada bir kayıp var yorumunda bulundu. Katılır mısınız?
Yani şimdi tamam, ben biraz tabii farklı pencereden bakıyorum. Yani 25
evet,
yılı geçmiş bu koridorlarda. Hayatımın büyük bir kısmı
evet,
Avrupalılarla geçmiş yani bu işin içerisinde. Yani sonuçta bir başlık açılmış, bakın 5 başlık açılmış, hiçbir anlamı ifade etmiyor.
Kapanmadıktan yani, sonra mı?
Yani şimdi bakın 2000 yani çok kısa özetleyelim hemen. 2004 yılına gelelim. 2004 yılında ne oldu? Tarih verdiler. 2005'te
evet,
müzakere süreci başladı. Bakın o zamandan bugüne ne kadar zaman geçmiş?
11.
Ya neyse abi, 2005-2013. Korkunç bir zaman.
Evet.
Şimdi yani siz diyorsunuz ki bir Avrupa Birliği katılımcı ülkeye, yani müzakere masasına oturmuş ülkeye. İşte sağlık, çevre, dış politika, iç politika, ormanların korunması, işte insan sağlığı falan falan 35 başlık.
Evet.
Bunları diyorsunuz ki bir aday ülke, bana siz müktesebatınızı uyarlayın. Ne yaptılar 2014 yılında? Aslında 2004 yılında müzakere Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri o anda bitirdiler. Nasıl bitirdiler? Müzakere sürecini karmaşıklaştırdılar. Olayı siyasi keyfi nedenlere soktular. O dakika itibariyle aslında Türkiye'de çok büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Yani o zamanın biz o zamanı takip edenler, bizi takip edenler bilir, 2005 yılında, 2004 yılı, 2005 yılında en son o zirvede ortaya koymuş olduğumuz görüşleri. Ne oldu? Müzakere süreci çıktı. Siyasi keyfi müdahalelerin önü açıldı. Yani bir aday ülkenin, katılımcı ülkenin reform yapabilmesinin önünü kapattılar. Burada amaç ne? Türkiye'nin AB üyeliğini ötelemek, zamana yaymaktı.
Evet.
Şimdi gelelim bugüne. Şimdi yani siz 3 tane başlık açmışsınız. Macaristan öbür taraftan diyor ben başka bir şey. Kıbrıs, Yunanistan yok
başka
işte
şey,
ben kabul etmiyorum diyor. Fransa oradan diyor hayır, ben farklı bakıyorum
İtalya
diyor.
İtalya şunu diyor,
bakın,
öbürü bunu diyor.
Yani İtalya'sı Şirak'a imza attı. başlıyor işte müzakereler diye. Sarkozy geldi, hatırlayın, dedi ki benim adım Sarkozy.
Sarkozy zaten tabii Sarkozy'yi çok iyi niyetlerle anıyoruz yani bu Avrupa Birliği meselesini
yani,
hepimiz.
Açık konuşalım yani, Sarkozy dedi benim adım Müşrak değil dedi, ben vazgeçtim dedi. Beş başlık keyfi nedenle bloke koydu çünkü bu beş başlık Türkiye'yi tam üyeliğe götürdü. Sonra Rumlar ondan zaten hızlarını alamamışlardı altı beş başlık onlar derken yani iş şeye döndü yani, bir şantaj aracı haline döndü. Sonra açıklandı işte.
Bugün itibariyle de aslında bir alver üzerinden konuşuyoruz. Yani bu işte bir üyelik mevzundan yani, değil de alver üzerinden konuşuyoruz.
Yani aynen, ama şunu söylememiz lazım. Yani başlık açsa ne olur, olmasa ne olur. Adı olan kendisi olan müzakere sürecinden başlıyoruz. Bir kere durum tespiti yapmak zorundayız. İkincisi, Türkiye'nin karşısında eski Avrupa Birliği yok. Yani bugün Avrupa Birliği kendini tanımlamazsa bu işlerin içerisinden çıkamaz. Zaten. Yeniden kendisine tanımlanması lazım. Şimdi bu şartlar altında bir müzakere süreci yapıyorsun. İşte mülteci müzakereleri. İşte her iki tarafında bir şekilde istekleri karşılanıyor burada. Şöyle ama böyle. Şimdi bir beş başlık, aslında beş başlığın değil altı başlık üzerinden işte birini açıyorlar. Ondan sonra işte para verecekler. O para ve diğer önemli bir nokta işte vizelerin kaldırılması noktasında işte Haziran'a atıp da bulunuyor. Ama Türkiye'nin getirmesi gereken olan şartlar var. Sonuçta şuraya geliyoruz. Avrupa Birliği aday ülke, katılımcı olan ülke Türkiye'de müzakereleri, tam üyelik müzakerelerini saygın, kredibil yani güvenebilir bir noktada açmaz ise böyle bir karşılıklı işte bir takım suçlamalarla, bir takım ithamlarla bu işi götürmeye çalışırlar. Bu işte fazla gitmez. Onu da söylemek gerekiyor. Çünkü müzakere, bakın o zamanın diplomatları var. O zamanın AB üst düzey yetkileri var. Eğer 7 senede Türkiye müzakereler sonuçlanmasa Türkiye tam üyeliği olmasın diye. Arşivlere girin, evet. Bakın yani. Yani o açıdan şu andaki durumu ötelemek, zamanı yaymak, işte bir parça ona, bir parça buna diyerek yola devam etmeye çalışıyor. Evet. Yoksa yani ne Avrupa Birliği buradan tam istediğini alabilir, ne de Türkiye tam istediğini alabilir. Çünkü zaten tam yani sonuçta bir diplomatik kul var bu.
Evet.
Herkes bir şekilde müzakere sürecinde. Yani işte iki taraf bir şekilde anlaşacaktı. Zaten hatırlarsanız söyledik. Yani bir uzlaşı buldular.
Aynen. Bir orta yol bulacak diye demiştik.
Orta yolu buldular.
Çok teşekkür ediyoruz Vakur Kaya katıldığınız için. AB Haber Genel Yayın Yönetmeni Vakur Kaya ile konuştuk. Bir önceki zirvede de görüşlerini almıştık. Şimdi bir özetlemek gerekirse Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki zirvede sonuca ulaşıldı. Orada bir numaralı Türkiye'nin talebi Avrupa'ya vizeler kalksın Türk vatandaşlarına. Avrupa dedi ki şartları yerine getir, Haziran sonu itibariyle Türk pasaportuna ben vize istemeyeceğim. Artık top Türkiye'de, onu görebiliyoruz, net bir ifade bu. Müzakereye ilişkin fasıllar açılsın ve siyasi hareketlilik başlasın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Başlasın ama sizin istediğiniz kadar geniş yelpazede başlamasın. Bir başlık açılsın ve başlamış gibi görünsün dedi Avrupa Birliği. Türkiye de buna razı oldu. 3 milyar euro'nun kullanılması konusunda bir kolaylık sağlandığını anlıyoruz. İkinci 3 milyar euro içinse 2018 yılı burada tarih olarak verilmiş. Onu da önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Mesele başka bir noktaya evrilmiş durumda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Aslında Vakur Kaya haklı. Avrupa Birliği Türkiye'ye bir aday ülke muamelesi yapmıyor. Farklı bir muamele yapıyor. Türkiye de elindeki kozlarla birlikte bu süreci ayakta tutmanın formüllerini arıyor. Hem de bu işten kazançlı çıkarak bir orta yol bulunduğunu söyleyebiliriz. Her iki tarafta kendi kamuoylarına bunu kazançlı bir biçimde ben bu zirveden ayrıldım diye satacak. Muhtemelen Davutoğlu geldiğinde de bunu göreceğiz. Bütün dünyanın dikkatini çeken küçük Aylan Kulli'nin o fotoğrafı. O fotoğraf aslında bütün dünyayı bir dakika ne oluyoruz dedirtmişti. Gerçekten iç parçalayıcı bir durumla karşı karşıya bütün dünya.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim, ikinci önemli hareket noktamızda Ankara, hareketli noktamızda Ankara olacak. Çünkü Ankara'da dokunulmazlıklar meselesi gündemde. Türkiye de bu özellikle Ankara'da patlayan bomba sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün konuşmalarında dokunulmazlık meselesi ilk sıralarda yer alıyor. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyordu. Sonrasında Davutoğlu AB zirvesine gitmeden önce bir formül ortaya attı ve dedi ki hadi dedi bütün dokunulmazlıkları kaldıralım, meclisin gündeminde olan şu anda AK Parti'ye, HDP, MHP, CHP diye bakmayalım. İşte ondan sonra partiler kendi işlerinde değerlendirme yaptılar. Bugün de AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı mecliste diğer partilerin gruplarını ziyaret etti ve önerilerini doğrudan onlara iletti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti, MHP'ye gitti ama sürpriz olan HDP ziyaretiydi. Çok uzun zamandır AK Parti'nin resmi olarak HDP ile bir teması olmamıştı. Belki de bu son dönemin ilk teması olabilir. Bu çerçevede bu temaslardan ne çıktı? AK Parti neyi hedefliyor? Yine Ankara'ya gideceğiz. Emine Kaplan'la konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin AK Parti'ye bakan muhabiri Emine Kaplan. Merhaba Emine.
Merhaba, iyi yayınlar Yavuz.
Teşekkürler. Şimdi bir formül ürettiğini görüyoruz Davutoğlu'nun ve HDP'nin tek başına dokunulmazlıkları kaldırıldı deyip bütün dünyada hedef olmak var, içeride bir takım tartışmalara yol açmak var. Bunların önüne geç, Avrupa Birliği zirvesine giderken de tam oldu bu iş. İçeride ben bu işi böyle çözeyim dedi, AK Parti, MHP, HDP, CHP değil hepsini birden kaldıralım dedi. Dedi de ne oldu, ne yanıt aldı ve bundan sonraki yol haritası nasıl olacak, bize anlatır mısın?
Şimdi bugün tabii bir trafik yürütüldü, alt düzeydeydi başbakan yurt dışında olduğu için. Belki önümüzdeki hafta yani liderlerle bir görüşme olacak mı onu bilmiyoruz. Ama AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, siz de biliyorsunuz bugün gün boyu haberlerde döndü. CHP, MHP ve HDP gruplarını ziyaret etti. HDP'de tabii ilginç, uzun süredir senin dediğin gibi bir görüşme olmuyordu. Ama grup başkan vekilleri, grup yöneticileri Nevruz kutlamaları nedeniyle Ankara dışında olduğu için Sırrı Süreyya Önder'le bir görüşme oldu. Şimdi bir teklif metni hazırlanmış. Belki onu biraz aynısına girmek lazım.
Evet.
Daha önce de başbakanın açıkladığı gibi işte meclisteki mevcut 113 milletvekiliyle ilgili 506 diye açıklamıştı başbakan ama en son gelen dosyayla beraber sayı 507'ye ulaşmış durumda şu an itibariyle. Bu dosyaların anayasaya bir geçici madde eklenerek mecliste herhangi karma komisyonu, hazırlık komisyonu ve genel kurul süreci olmadan doğrudan otomatik olarak dokunulmazlıkların kaldırılmasını, hatta yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de anayasa değişikliğinin meclisteki dosyaların yardım mercilerine ulaştırılması, gönderilmek üzere başbakanla iadesini öngören bir anayasa teklifi var. Yalnız teklif de belki çok dikkat çekmedi ama şöyle de bir unsur var. Deniyor ki anayasada adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan ekli bir listede adı ve soyadı belirtilen milletvekillerine ait yasama dokunulmazlıkları gibi bir ifade var. Şimdi bu ne olabilir diye biraz araştırdık biz. Anayasaya hani metni, anayasa değişikliği meclis başkanına sunulduğu zaman bir de ekli bir milletvekili listesi konacak. Öyle gözüküyor. Anayasa değişiklik teklifi önerisine. Aslında bu hani bu milletvekillerin en azından şu anda 113 milletvekilinin isimlerinin tek tek anayasa metnine girmesi gibi de bir...
Niye ki böyle bir şey?
Burada sanıyorum bir netlik kazanması için hani ondan sonra gelecek olan yani eğer anayasa tabii meclise geçerse meclisten geçmesinden sonra, yürürlüğe girmesinden sonra gelecek dosyaların belki hani bu kapsamda değerlendirilmemesi adına yapılan bir düzenleme ya da bir şey
aslında
olabilir.
Aslında biraz karışık bir iş. Yani
karışık çünkü şöyle yani bu yazılırken de hani bu düşünüldü mü düşünülmedi mi onu bilmiyoruz. Çünkü benim konuştuğum AKP'liler hani birinci geçici madde önerisinin birinci fıkrası böyle ama hani ikinci fıkrasında yürürlüğe girdiği tarihten itibaren deniyor. Dolayısıyla hani anayasa değiştiği yürürlüğe girdiği andan itibaren mecliste bulunan tüm milletvekilleriyle ilgili dosyalardaki dokunulmazlıklar kaldırılacak şeklinde açıklamaları var ama biraz tartışmalı bir durum yaratacak gibi gözüküyor.
Peki,
bu belki görüşme sürecinde...
Aha. Evet.
Değiştirilebilir ifade
peki,
olarak.
Peki AK Parti niye mesela o dokunulmazlıklarla ilgili anayasa maddesinin kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasına yanaşmıyor? Ya o çok daha basit bir şey aslında baktığında.
Aslında yıllardan beri hem muhalefet partilerinin CHP başta olmak üzere MHP de aslında aynı şeyi söylüyor. HDP de aynı şeyi söylüyor. Kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkları kaldıralım deniyor.
Evet.
Burada biraz En azından kulislere yani yansıyan bilgiler itibariyle söyleyebilirim. Uzun zamandır aslında Başbakan Davutoğlu bu konuda biraz sıkışmış bir pozisyonda gibi gözüküyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı uzun bir süreden beri neredeyse her konuşmasında HDP'lilerin dokunmazlıklarının mutlaka kaldırılması gerektiğini söylüyor. Hatta en son
Son konuşma çok daha etkiliydi değil mi? Şehitlerin hakkı üzerinizde kalır
tabii,
diye.
Tabii yani meclis bu yani yükünün altına giremez ve yani tarihe geçer anlamına gelecek olan cümleler kullandı. Aslında partide de bu konuda çok farklı görüşler vardı. Hem MKYK hem de MYK toplantılarında. Ayrıca Başbakan Davutoğlu'nun milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda bu konuda hani kesinlikle hadi dosyaları indirelim ve işte HDP'lilerin 5 ya da 10 hani ortaya konulacak kritere göre kaldıralım gibi bir tek vücut bir yapı şu ana kadar yoktu ve bazı milletvekilleri hani özellikle bölge milletvekilleri hani kaldırılmaması gerektiğini yani HDP'ye böyle bir kozun verilmemesi gerektiğini işte hani dokunmazları kaldırılırsak hani onları kahraman yaparız hani bu da parti açısından hem bölgede hem de uluslararası alanda zor duruma düşürür şeklinde şerhleri vardı. Bu konuda hem görüş ayrılıkları olması ama Cumhurbaşkanı'nın da çok ısrar etmesi üzerine anladığımız kadarıyla böyle bir zaman kazandırıcı da aynı zamanda Başbakan Davutoğlu açısından böyle bir ara formül bulunmuş gibi gözüküyor. Kürsü dokunulmazlığıyla ilgili sınırlandırılması ya da 80.
Buna yanaşır mı mesela CHP pazartesi salı muhtemelen gidecek AKP ile tekrar görüştüklerinde gelin şu 83. maddeyi değiştirelim.
Evet.
Kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmayacak.
Bugünkü yanıtlarda bunlar vardı. HDP de aynı öneriyi sundu. AKP'nin önerisine karşılık yani hani gelin bunu geçici bir maddeyle değil 83. maddeyi tümden değerlendirelim ve kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandıralım dedi. CHP aynı şekilde zaten CHP'nin baştan beri görüşü buydu. Son dönemdeki basın toplantılarında ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup ve diğer açıklamalarında bu zaten kamuoyuna bunu deklare ediyorlardı. Görebildiğimiz kadarıyla 3 parti de öyle hani getirin hemen teklifin altına imza atalım gibi bir pozisyonda değiller. Tabii ki yetkili kurullarında görüşecekler, değerlendirme yapacaklar, bir yanıt verecekler ama hani ben bu yanıtın çok çok farklı bir noktaya gideceğini düşünmüyorum. 3 parti de aynı kayıtla yine aynı şekilde yanıt vereceklerdir diye düşünüyorum.
AK Parti de 83'ün değişmesine yanaşmayacak ama herhalde. Kürsü dokunulmazlığı
83'ün değişmesine yanaşmıyor ilginç bir şekilde. Çünkü partide de hani dokunulmazlık hani meclisin itibar açısından hani milletvekillerinin bir hani hakkıdır. Yani tüm Avrupa ülkelerinde bu şekilde uygulanıyor. Hani biz niye kaldıralım gibi bir tavır içinde. Tabii burada şöyle bir durum da olabilir. Hani şimdi biz kaldıracağız ama hani ileride ne olacağını hani kimse bilemez. Hani sana bu bize dönmesin gibi bir kaygı da olabilir. Hani hangi kimlerle ilgili nasıl dosyalar gelecek onu öngöremiyor olabilirler. Artık tabii hani şu anda hükümet paralelde de bir mücadele yapıyor. Yargıya tam olarak hakim olmadıklarını düşünüyor olabilirler. Çok da güvenmiyor olabilirler. Hani herhangi bir hakim ya da savcı bir milletvekiliyle ilgili küt diye bir hani hiç beklenmedik şekilde bir tezvike gönderebilir. Çok daha farklı bir tartışmalara neden olabilir gibi bir kaygıyla muhtemelen 83. maddeyi bu şekilde bir genel bir düzenleme yapmayı düşünmüyor.
Peki Emine eğer anayasa değişikliği yani bu geçici maddeyle şu ana kadar bulunan fezlekelerin gönderilmesi formülü diğer partiler tarafından kabul edilmezse ne yapacak AK Parti? O zaman HDP'lerin tek tek şeylerini mi dokunmazlıklarını mı
gönderecek? Onunla ilgili de şöyle değerlendirmeler yapılıyor partide. Eğer hani biz hani önerimizi sunduk, çağrımızı yaptık. Eğer muhalefet sıcak bakarsa hep beraber değiştiririz. Ama hani yoksa bu illa 4 parti olacak diye bir koşulumuz yok diyorlar. 3 partiyle de olabilir, 2 partiyle de olabilir. Ama hiçbir şekilde olmadı. Biz kendi teklifimizi yine meclise getireceğiz gibi bir yaklaşımları var. Ama hani getirdikleri zaman sonuçta 367 gerekiyor. 330 ve 367 arası biliyorsunuz otomatik olarak referanduma gidiyor. Onu çok istemiyorlar. Çünkü hani bir bu konuda bir referandum olması da
bir süreçte
hani çok istenecek bir durum olmayabilir kendileri açısından. O yüzden 367'nin üzerine geçmeleri gerekiyor. Burada biraz hani kendi teklifimizi getiririzin altında Hani biz bakın kendimize de dokunuyoruz. Bütün partilere milletvekillerine hani dokunuyoruz. Bu konuda bizim sıkıntımız yok mesajı vermek. Kamuoyuna biraz da biz kaldırmak istedik dokunulmazlıkları ama bakın işte muhalefet her zamanki gibi buna yanaşmadı. Dokunulmazlıkları onlar kaldırmadı gibi bir aslında
ama daha bu çok süreç,
altında
süreç,
siyasi manevra gibi gözüküyor.
Süreç uzayınca Cumhurbaşkanı kızmaz mı?
Şimdi şöyle zaten eğer hani kendi teklifimizi getireceğiz ama meclisi zaten hani bu süreçte geçmesi beklenmiyor. Ve zaten anayasa değişiklikleri biliyorsunuz gizli oylama bütün maddeler.
Evet.
Hani gizli oylamada hakkında dokunulmazlık dosyası olan hani hem AKP içinde hem CHP içinde hem MHP içinde istemeyebilirler. Hani orada kimin ne oy vereceğini
kimse bilemez, garantisi
kimse
yok.
Kimse bilemediği için hani öyle bir garanti yok zaten hani. Biz kendimiz teklifimizi belirizin hani bir sonucu yok aslında. Kendileri de evet. biliyor bunu. HDP'lerin dokunulmazlıklarıyla ilgili olarak da hani bütün süreçler tamamlandıktan sonra hani baktık ki çıkmıyor. HDP'lerin dokunulmazlıklarını o zaman tekrar bir değerlendiririz diyorlar. Ama hani HDP dokunulmazlıkların
yani,
kaldırılması yönünde bir adım atacağız şeklinde kesin ve net bir açıklamaları şu an için yok.
O zaman orada bir gerilim var diyebiliriz herhalde Davutoğlu'yla
Erdoğan arasında. Bir gerilim zaten
arasında.
Vardı. Bu aslında bu adım biraz Davutoğlu'nu zamanlama açısından ve zaman kazanma açısından biraz kurtardı gibi, rahatlattı gibi gözüküyor. Ama hani bu sürecin sonrasında aynı şey devam eder mi ki Cumhurbaşkanı'nın ben hani son konuşmalarından sonra bundan çok geri adım atacağını açıkçası düşünmüyorum. Kimse beklemiyor böyle bir şeyi. Muhtemelen ondan sonraki duruma göre ya HDP'lerin dokunulmazlıklarıyla ilgili bir adım atacaklar veya bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Merkezi arasında başka bir formülasyon bulunacak veya ikna yöntemleri oluşturulacak diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyoruz Emine katıldığın
için. Kolay
gelsin,
iyi yayınlar.
Emine Kaplan'la konuştuk dokunulmazlıklar meselesini. Aslında Ankara'daki tabloyu da çok net bir şekilde ortaya koydu Emine. Bir orta yol bulmak istedi Davutoğlu. Çünkü HDP'lilerin doğrudan dokunulmazlıklarını kaldırıp yargıya göndermek hem uluslararası kamuoyu anlamında hem içerideki tartışmalar anlamında AK Parti'ye yarar getirecek gibi görmedi Davutoğlu. Cumhurbaşkanından farklı düşündü ve bir ara formülle hepsini gündeme taşıyalım dedi. Ve bu çerçevede de bu önerisini dile getirdi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu önerinin gerçekleşmesi pek kolay görünmüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu dinleteceğim size. Kemal Kılıçdaroğlu bugün bununla ilgili bir açıklama yaptı. 83. maddede kürsü dokunulmazlığını kaldıralım, kalan kısmını artık yargı kendisi karar versin dedi. Yani CHP durduğu noktada duruyor. Bu süreç uzayacak gibi görünüyor. Bir Kılıçdaroğlu'na kulak verelim.
Kürsü dokunulmazlığı hariç hiç kimsenin dokunulmazlığı olmasın. 506 dosyayla ilgili anayasada özel bir düzenleme yapılmak isteniyor. Ben de Sayın Davutoğlu'na gayet açık, gayet net bir çağrıda bulunuyorum. Madem anayasayı değiştireceğiz, 83. maddesini değiştirelim. Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkları kaldıralım. Böylece eski milletvekilleriyle yeni milletvekiller arasında bir ayrım yapmaktan da artık kurtulalım. Bundan sonra seçilecek olan milletvekilleri için de geçerli olsun. Çifte standartı kaldıralım.
Evet, CHP'nin görüşü böyle. MHP'nin görüşü biraz daha farklı. Sadece HDP'liler gelsin onlarınkini kaldıralım diyor. HDP de CHP'yle benzer görüşleri ortaya koyuyor. İşin teknik boyutunu ve Ankara'daki kulislerini konuştuk. Bir de siyasi boyutunu değerlendirelim istiyoruz. Onu da Tarhan Erdem'le konuşacağız. Konda Yönetim Kurulu Başkanı. Tarhan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şu anda baktığınızda bir dokunulmazlık meselesi Ankara'daki patlamalardan sonra heyecanın biraz daha yükseldiğini görüyoruz bu tartışmaların ama işin siyasi boyutuna baktığınızda Türkiye 1994'te yaşadı benzer bir atmosferi. Bugün o dokunulmazlık meselesinin siyasi faturası ne olur Türkiye'ye sizce?
Efendim o tekrar edilmez. Tekrar edilecek bir şey değil. Doğrusunu isterseniz. Yani o olacak bir şey değil.
1994'tekinin bir benzeri olmaz diyorsunuz anladım.
Olmaz. Bir benzeri olmaz.
Cumhurbaşkanının açıklamalarına baktığımızda meclis bunun altında kalır diyor. Yani son derece net ve şehitlerin hakkı ödenmez gibi ifadeler kullanıyor.
Evet,
sanki
evet.
Biraz sıkışmış gibi meclis.
Cumhurbaşkanımızın söyledikleri yalnız şeyle de çelişiyor. Başbakanın söyledikleriyle çelişiyor.
Evet.
Başbakanın söylediklerini dikkate alırsak Başbakan bütün hepsini kaldıralım diyor. Aslında kaldırmak için 81. maddeyi değiştirmek lazım.
Evet.
Yani o dokunulmazlıklar, milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Ancak mahkemeye giderler, tutuklanmadan, tutuklanma olmadan mahkemeleri devam eder. Karara göre de işlem yapılır.
Evet.
Yani eğer karar devre sonuna kadar mahkeme devam ederse, mahkeme o karar devre sonundan sonra tutuklama kararı gayet tabii alabilir eğer milletvekili seçilmemişse.
Evet.
Şimdi bence de yapılması gereken buydu. Evvelden beri budur. Yani meclis dışında işlenen suçların muhakemesi devam etmesi lazım, takip edilmesi lazım. Tabii mahkemelerin bağımsız olması şartıyla. Mahkemeler bağımsız değilse yine bir takım problemler yaşarız. Bence şu anda Sayın Başbakan'ın söylediği bence doğrudur.
Ama geçici bir maddeyle dokunulmazlıkları kaldıralım diyor. Geçici madde yerine CHP de diyor ki hayır, bu 83'ü değiştirelim, dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlıklarıyla sınırlayalım, meseleyi toptan kapatalım. Ya burada hayır, formül ne olursa olsun sanki...
Hayır, Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir şey söylüyor. Yani diyor ki yalnız kürsü dokunulmaz.
Evet.
Yalnız kürsü dokunulmazlığı yanlış. Eksik bir uygulama.
Evet. Ceza... Buyurun.
Tüm hareketlerinden dokunulmazlık devam eder ama tutuksuz yargılanır.
İfadesi olmalı. İçerisinde
fark var.
Evet.
Yani eğer diyorsanız ki sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın, mahkeme alır götürür, tutuklama kararı verirse ne olacak?
Ve sayı çok olursa ne olacak?
Ve sayı çok. Dolayısıyla devre sonuna kadar tutuklamanın yapılamaması lazım kesin olarak, ne olursa olsun. Devre sonunda da karar verir, tutuklamaz. O
buna ilişki bir düzenleme yapılmalı diyorsunuz.
Peki, buna göre bir düzenleme yapılması
buradaki
lazım.
Asıl amaç HDP'nin aslında dokunulmazlıklarının kaldırılması. Siz Cumhurbaşkanı'nın ısrarını neye bağlıyorsunuz?
Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ısrarını doğrusunu isterseniz bir anlam veremiyorum. Yalnız dokunulmazlıkların kalkması kalkmaması meselesi değil, yargıyla ilgili bir söz söylemesini anlayamıyorum doğrusunu isterseniz. Şunu yapsın mahkemeler, bunu yapsın, meclis bunu yapsın, ayrıca onu da söyledi. Evet. Meclisin de görevlerini doğru yapmadığını, eğer yapmayacağını, eğer bu karar vermezse dedi. O zaman kendisi acaba meclisin üzerinde bir güç mü tahvil ediyor kendisine? Veya meclise talimat verebilecek halde mi düşünüyor? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Dünyada ilk defa görünen bir şey.
Yargı için de benzer yani, sözleri vardı sanıyorum.
Evet, yargı için de aynı şey. Meclis için de aynı şey. Yargı diyor gidince şöyle yapsın veya diğer davalarda birinci derece mahkemenin rolünü üstlenmiştir. Dolayısıyla kendine gelen davayı bu kararı vermeden evvel Anayasa Mahkemesi birinci derece mahkemeye, ilk mahkemeye göndermesi lazımdı. Onlar ne yapacaksa onlar yapması lazımdı diyor. Yani doğru anlaşılabilir, hukuken doğru diyenler olabilir, yanlış diyenler olabilir. Ama bu lafı, bu sözleri Cumhurbaşkanı'nın söylemesini ben yadırgıyorum ve çok yanlış görüyorum doğrusunu istersen.
Peki...
Çok yanlış bu. Siyaseten de doğru değil. Türkiye'nin bugünkü durumuna göre de doğru değil. Yani hakkı olsa bile söylememesi lazım Türkiye'nin bugünkü durumunda. Ama Türkiye bu kriz dönemini yaşarken, çok büyük bir kutuplaşma varken, milletin bir kısmı bir kısmına her gün biraz daha uzaklaşırken, bu yanlış şeyler bunlar.
Şimdi,
ama anlatılamıyor tabii.
Peki bu yaşadığımız yönetim biçimine bir ad verebiliyor musunuz siz bugün?
Efendim, bu bir kere demokrasi değil. Cumhuriyet de değil. Bir geçiş dönemi, demokrasiden tek adamlığa geçiş dönemini yaşıyoruz. Geçiş dönemi girişiminin problemlerini yaşıyoruz, zannediyorum.
O geçiş dönemini yaşıyoruz ama, değil mi? Yani o tarafa doğru mu eğilim diyorsunuz?
O tarafa doğru eğilim var. Yani bundan bir sene evvel Cumhurbaşkanının veya başbakanın şu mahkeme şu kararı versin, eğer vermezse şöyle olur böyle olur, Cumhuriyet savcıları karar hemen vaziyet almalıdır, dava açmalıdır, soruşturma açmalıdır gibi sözleri, meclis şöyle karar vermezse tarih affetmez gibi anlayışı, hele hele terör, bir gazetenin söylediği gibi silahsız teröristler gibi benden değildir, bana ya bizden yanadır veya teröristtir diye söylemesi, terör kanununun değişmesi gerektiğini söylemesi, bunlar normal bir rejim içinde, normal bir demokratik hukuk devleti içinde olacak şeyler değil.
Peki bu, bütün bunlar gerçekleşirse biz nasıl bir Türkiye göreceğiz Saran Bey?
O zaman siz ne göreceksiniz onu yaşayacaksınız. Ben öyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum, kusura bakmayın.
Peki bir sorum daha olacak. Şimdi bakıyorsunuz bir ay içinde Ankara'da iki patlama, Güneydoğu'da operasyonlar, sokağa çıkma yasakları, işte sizin söylediğiniz gibi terör meselesinde yeni tanım getirme çabaları, sıkı yönetim ilanına ilişkin teklifler. Bütün bu gerilimi aşmak için nasıl bir formülü var Türkiye'nin sizce? Var mı ya da?
Efendim, formül tükenmez. Yani hele Türkiye gibi tecrübeli bir yerde. İlk yol, yani büyük bir rahatsızlık çıkarmadan, büyük bir problem çıkarmadan çözüm bence bugün iktidarda olan AK Parti milletvekillerinin ve hükümetin gidip Cumhurbaşkanı'na otur yerinde demesi lazımdır.
Biraz zor bir formülden bahsediyorsunuz.
Çok zor formülden bahsediyorum ama o devam ederse Türkiye'nin ne başına geleceğini onlar görüyorlar herhalde. Söyleyemiyorlar ama görüyorlar. Peki o olmazsa yeni bir parti kurmak lazım. Çok güçlü bir şekilde hemen bir parti kurmak lazım. O partinin açıkça söylemesi lazım. Çünkü kimse kusuruma bakmasın ama ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü demokrasi dışı girişimlere karşı çıkacak gücü yok. Çünkü güven vermiyor halka. Halka güven vermediği için onların söylediklerinizde halk itibar etmiyor. Onlar farkında mı değil mi bilmiyorum ama itibar etmiyor.
Sizin bahsettiğiniz diğer parti AK Parti içinden çıkmalı mı diyorsunuz?
Hayır, Türkiye'den çıkmalı.
Türkiye'den çıkmalı diyorsunuz. Türkiye'den. Ya bu kaygıyı duyan insanların bir parti kurması lazım.
Tabii. Yani Türkiye'nin idaresiyle ilgili bir parti kurmaları lazım. Bu ben mümkün olduğu kadar yumuşak söylemeye çalışıyorum ama Türkiye'nin durumu öyle herhangi bir zaman gibi değil. Hiçbir zaman bunu yaşamadık. En büyük tehlikelerle karşılaştığımız zaman da böyle bir durumda karşılaşmadık. Yani bir memleketin cumhurbaşkanı hükümetle nasıl ilişki kuruyor onu bilemiyorum ama herhalde aynı kanaatli değiller hükümetle. Diğer partiler, yani bir parti başkanı cumhurbaşkanına birçok söylenmemesi gereken, yani bir cumhurbaşkanı için kullanılmaması gereken sözleri söyleyebiliyor. O da milletvekillerine, yazarlara, akademisyenlere, kimi önüne gelirse hakaret ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın hakaret etmediği insan yok. Alçak, hain, ihanet içinde lafları, bu kelimeler Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında var. Kim bunlar? Türk milletinin yurttaşları. Bu yurttaşlara karşı bir Cumhurbaşkanı böyle vaziyet alırsa onu bir yerde toparlamak lazım, yani böyle şey olmaz. Cumhurbaşkanı bu çünkü.
O Cumhurbaşkanı benzer durumlarda Türkiye zorluklar yaşarken aslında geçmişte hep böyle bir liderler zirvesi gördük biz. Ya liderler bir araya gelmiyorsa tek tek görüşmeler yapılırdı. Toplumdaki tansiyonun düşürülmesi için bir takım girişimlerde bulunulurdu.
Orhan Bey.
Buyurun.
Bu söylediklerinizi yapması gayet tabii lazım da önce buna inanması lazım. Ben cumhurbaşkanıyım demesi lazım. O cumhurbaşkanıyım demiyor ki.
Ne diyor?
ben bu memleketi idareye memurum diyor. Ve benim sözlerim diyor millet lehinedir diyor. Ben ne söylersem o milletin tarafındadır. Onun karşısında olanlar milletin karşısındadır diyor. Şimdi bir de biliyor ki karşısında olanlar vardır o lafların. Gayet tabii olacaktır. Ne söylerseniz söyleyin.
Tabii ki.
O her doğru gibi söylenen, yani sizin ağzınızdan çıkan, benim ağzımdan çıkan. Ben de şimdi bir takım şeyler söylüyorum. Ben diyebilir miyim? Benim sözlerim milletin temsilcisidir. Ne olmuş? Rey almış. Rey aldınsa aldın kardeşim. %52 oy aldın. %48'in lafı. Hiç mi laf söylemeyecekler? Hep seni alkışlayacaklar mı? Böyle bir devlet tasavvur edilebilir mi? Yani burada bir problem yaşıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na bir halkın temsilcilerinin, milletvekillerinin çıkıp demesi lazım ki bunu siyaseten nasıl düşünürler bilemem. 40-50 milletvekili, 30-40 milletvekili, bir tek milletvekili gider der ki beyefendi şöyle söylüyorsunuz, böyle söylüyorsunuz, bunlar yanlıştır, bunları söylerseniz ben ayrılırım. Benim gibi ayrılacak olan 70 kişi var, 80 kişi var, 100 kişi var demesi lazım. Demezlerse hepsi de kendileri çocuklarına karşı, millete karşı sorumlu olacaklardır. Bugün bile bence sorumludurlar. Türkiye'nin bu hale gelmesinden AK Parti milletvekilleri sorumludur. Kime devlet teslim edildi? Milletvekillerine teslim edildi. Efendim ama Cumhurbaşkanımız bu milletvekillerinin yetkisini tanımıyor. Peki tanımazsa sen kendi yetkini bilmiyor musun?
Evet.
Yani bunu böyle efendim Cumhurbaşkanı şunu yaptı. Cumhurbaşkanı yapabilir. Sen ne yapıyorsun? Bakın şimdi siz benimle konuşuyorsunuz. Bir başkasıyla da konuşacaksınız.
Tabii.
Biz de fikrimizi, özgür fikrimizi söylüyoruz.
Evet.
Ne kadar özgür olduğumuzu bilemiyorum ama.
Konuşabiliyoruz ama.
Konuşuyoruz. Neler, hangi riskler altındayız onu
bilmeden.
Herkes tutuklanınca anlıyor.
Evet, herhalde. Maalesef.
Yani bir adamın cebinde bir davetiye çıkıyor o an bir.
Evet. İngiliz akademisyenden bahsediyorsunuz.
Evet. Bir adamın cebinde şey çıkıyor. Davetiye çıkıyor. Davetiye bir davetiye. Yani bu da şeyin başarılı geçmesi için şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Şu adamların önünü kesmek lazım. Bu adamlara yol göstermek lazım filan değil. Bir davetiye. Geçerken yoldan birisi bu hocaya bir davetiye vermiş. O da nezaketen almış veya sevinerek almış.
Çantasına da koymuş.
Çantasına da koymuş. Bu adam o davetiye sebebiyle savcıya gider mi? Savcıya gittikten sonra tutup gözaltına alınır mı? Gözaltına alındıktan sonra hadi sen çık ama biz seni Kumkapı'daki yabancılar
dairesine
göstereceğiz. Oradan da yurt dışına seni deport ediyoruz denir mi yani? Var mı böyle dünyada bir örnek? Ya bu Türkiye bu noktaya gelmişse kim mesul? Meclis başkanı, meclis üyeleri, meclis komisyonları vesaire. Ben mi mesulüm yani? Hiç kimsenin umurunda değil onlardan. Hiç kimse şunu deseler iyi. Efendim, Türkiye maalesef çok kötü durumdadır. Sorumluluk da bizdedir. Ama görevimizi yapamıyoruz. Tamam. Tamam değil de yani bu söylenebilir bir laf. Ama bunlar davul çalsanın kulaklarının dibinde duymazlığa geliyorlar. Bunların çocukları yok mu? Eşleri yok mu? Akrabaları yok mu? Yarın bugün yoksa söylemiyorlarsa yarın bunların torunları, çocukları hiçbir şey düşünmeyecekler bunlar hakkında. Düşünün bunların hepsi suçlu. Çünkü kendilerine verilen görevi insan yapamıyorsa istifa eder. Yapmak istiyorsa çalışır. Hiç duydunuz mu bir AK Parti milletvekilinin ben şunu yanlış görüyorum, bunu doğru görüyorum dediğini.
Yani kamuoyu önünde en azından görmek gerekiyor.
Abuk sabuk laflar söylüyorlar.
Eskiler söylüyor genelde.
Evet.
Yani eskilerden duyuyorsun.
Peki. Olacak değil, olacak bir şey değil.
Peki. Peki Tarar Erdem, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Mecliste milletvekillerinin aslında görevlerinin farkına varmaları gerektiğinin altını özellikle çizdiniz. Çok sağ olun Tarar Erdem. Konuda yönetim kurulu başkanı bize dokunulmazlıklar meselesinden yola çıkarak Türkiye'nin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini de aktardı ve böyle bir yönetim olmaz, ben buna demokrasi diyemem dedi. Tek adamlığa geçiş sürecini yaşıyor Türkiye ve buna müdahale etmesi gerekenler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisteki başkandır, milletvekilleri komisyonlardır ifade Taran Erdem'e ait ve mutlaka Cumhurbaşkanı'na görevlerinin dışına çıktığını birilerinin hatırlatması lazım. Eğer bu içeride olmuyorsa yeni bir parti kurulmalı ve o yapmalı. Çünkü bugünkü muhalefet partilerine maalesef vatandaş güvenmiyor dedi. Tarhan Erdem'in görüşleri böyleydi. Tarhan Erdem Türkiye'deki olağanüstü duruma dikkat çekerken İngiliz akademisyen Stephenson'ın yurt dışına gönderilmesi hikayesini de anlattı. Bir davetiye verildi. Davetiyeyi çantasına koydu. Polisler buldu. Gözaltına alındı. Sonra deport edildi bu ülkeden. Gönderildi. 25 yıldır Türkiye'de olan bir akademisyen. O deport edildi ama belki de kurtuldu. Çünkü barış bildirisine imza atan, biz bu suçu ortak olmayacağız diyen 4 akademisyen için tutuklama kararı verildi. Onlardan biri yurt dışındaydı. 3'ü cezaevinde. Tutuklandılar ve cezaevinde ikinci günlerini geçiriyorlar. Ve bu çerçevede baktığınızda Türkiye'nin belli noktalarında buna itiraz var ama çok güçlü bir itirazı dile getirene de çok fazla rastlanmıyor. Boğaziçi Üniversitesi dışında. Boğaziçi Üniversitesi kendi öğretim üyesinin cezaevine konulmasına karşı çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri 17 Mart'ta yaptıkları akademik genel kurul kararını üniversitede düzenledikleri bir basın toplantısıyla duyurdular bugün. Güney Kampüs Meydanı'nda açıklama yaptılar ve Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya'nın 3 akademisyenin tutuklanan serbest bırakılmasını talep ettiler. Dün de Boğaziçi Üniversitesi rektörü, bu da tek rastlanılan örnektir, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Esra Mungan'ın tutuksuz yargılanması için savcılığa talepte bulunmuştu. Bizzat giderek, adliyeye giderek. Bugünkü açıklamalarda da şu noktaların altı çiziliyor. Biraz bilgi vereyim size. Tarihinde ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi tutuklandı diyor öğretim üyeleri. Ayrıca Esra Mungan terör örgütü propagandasıyla suçlandı. Bu suçlamayı kabul edilemez buluyoruz. Meslektaşımız Esra Mungan'ın bugün olması gereken yer hapishane değil, 15 senedir ders verdiği, araştırmalar yaptığı üniversitedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak her zaman her koşulda insan hayatının kutsallığını temel aldık ve şiddetin her türlüsüne karşı çıktık. Hiçbir öğretim üyemiz terörü özendirecek söz ve davranışta bulunmamıştır, bulunamaz. Bugünkü bildirden bazı başlıklar böyleydi. O bildiri okunurken orada olan isimlerden birisi Profesör Erol Köroğlu şu anda telefon attığımızda. Merhabalar hocam.
Merhaba. Profesör değil, yardımcı doçent doktor.
Yardımcı doçent doktor. Peki, ben o zaman yanlış not almışım. Hocam, bugün siz bu bildiriyi okudunuz. Bir arkadaşınız da şu anda cezaevinde. Gerekli desteğin verildiğini düşünüyor musunuz? Veya bu karara gerekli tepkinin verildiğini düşünüyor musunuz? Çünkü ben diğer üniversitelerde böyle bir tepki görmüyorum ama Boğaziçi Üniversitesi kendi arkadaşına sonuna kadar destek çıkıyor. Rektör dahil, bu diğerlerinden farklı bir durum geldi bana.
Evet. Dün akademik genel kurul olarak toplandık. Çok kalabalık bir toplantıydı. Her zaman bu kadar şey olmuyor, katılım olmuyor. 400-450 kişi vardı ve orada hem rektörümüz bu işin sonuna kadar arkasında olacağını belirtti. Hem de bütün hocalarımız, farklı görüşlerden olan hocalarımız da oy birliğiyle bunu desteklediler ve hazırlanan bu metne son halini hep birlikte verdiler ve kararları hep birlikte verip ertesi sabah, yani bugün açıklamayı yaptık. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi bu konuda Esra Mungan ve diğer arkadaşların, onu da vurguluyoruz.
Evet, o isimler de var burada, doğru.
Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya, Meral Camcı ve Chris Stevenson'ın isimleri de geçiyor. Hepsiyle ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz ve ifade özgürlüğü noktasına hep birlikte vurgulamış oluyoruz. Ve bunu devam ettirmek için, başka şeyler yapmak için de görüşüyor olacağız. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi bu konuda tamamıyla vazife üstlenmiş durumda. bunu dert edilmiş durumda. Öğrencisiyle çalışıyor.
Bu ne demek bu? Mesela bu buraya tepki gösteriyorsunuz. Bu tutuklama ne manaya geliyor üniversite dünyası için? Asıl herhalde önemli olan kısmı burası. Bir birey olarak bir insanın tutuklanması suçludur, suçsuzdur başka şekilde tartışılabilir ama ifade ettiği fikirleri yüzünden bir akademisyenin tutuklanması üniversite dünyası için ne manaya geliyor?
Bu akademik hayat için ve üniversite dünyası için varlık nedenini ortadan kaldıran bir şey. Yani politik nedenlerle siz belirli tanımlar getiriyorsunuz, belirli sınırlar çiziyorsunuz. İşte sen bunun dışına adımını attığın anda terörist oluyorsun, bilmem ne oluyorsun gibisinden sınırlamalar getiriyorsun. Yani bizim üniversitede, bizim ve dünyada bu işin tarihinde yapmaya çalıştığımız şey bunun dışında. Biz mühendislik olsun, eğitim bilimleri olsun, sosyoloji olsun, edebiyat, nereye bakarsanız bakın farklılıkları öğretmeye çalışıyoruz. Ve farklı kimliklerin de bir arada yaşayabileceğini, yaşaması gerektiğini vurguluyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanından kaynaklanan bu tavır, ifade özgürlüğü ile ilgili tavır, akademik düşüncenin, üniversiter düşüncenin tamamıyla dışlanması ve yok edilmesi üzerine. O yüzden biz bunu bir vazife olarak alıyoruz.
Peki siz korkuyor musunuz şahsi olarak başınıza bir şey gelecek diye bu tip açıklamaları yaparken? Duyabiliyor musunuz Erol Bey?
Duyuyorum.
Ha, şimdi benim duyabildiniz herhalde. Ama. Siz şahsi olarak bir korkuyor musunuz dedim bu tip açıklamaları yaparken Türkiye'nin bugünkü atmosferinde?
Elbette korkuyoruz. Yani bizler akademisyenler özellikle cesaretleriyle, baba yiğitlikleriyle ortaya çıkan insanlar değiller. Bunlar bizi korkutuyor ama korkudan öte üzüyor. Yani içine düştüğümüz ortam bizi çok üzüyor. Ve dolayısıyla korkumuzu, sıkıntımızı, işimizden gücümüzden olmayı bir yana bırakıp topluma karşı sorumluluğumuzu yapıyoruz, öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz.
Çok teşekkür ederiz hocam. Erol Köroğlu, yardımcı doçent, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Programımıza katıldı ve aslında önceki gün verilen tutuklama kararı, akademisyenlerle ilgili verilen tutuklama kararını değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir bütün olarak öğretim üyesinin ve diğer tutuklanan öğretim üyelerinin arkasında olduğunu söyledi. Peki bu tutuklama kararı üniversiteler için ne manaya geliyor? Orada da bir tespiti var. Üniversite dünyasının yok edilmesi manasına geliyor ve yeniliğe kapatılması manasına geliyor dedi. Son sözleri de enteresandı. Biz cesaretleriyle, baba yiğitlikleriyle ortaya çıkan insanlar değiliz. Korkuyoruz elbette ama daha çok üzülüyoruz ve toplum için bu üzüntümüz nedeniyle bazı şeyleri de göze alarak bu açıklamaları yapmaya devam edeceğiz dedi Erol Köroğlu.
Bağırdık dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin. Biz cenazeye almaya geldik. Biz gittiğimizde cenazeler savrulmuş vaziyette aracın yanındaydılar.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz. O çocuklara 16 şehidi almak için gerekirse 100 şehit verilirdi. O çocuklar o da bırakılmaz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim devam ediyoruz. Bu Ankara'daki patlamayla ilgili bir takım gelişmeler var. Programı açarken size aktarmıştım. 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi savcılığa çıkartıldı diye. Onlardan 6'sı için tutuklama talep etti savcı. Şimdi hakim ifadelerini alacak ve ona göre karar verecek. Katliam öncesi bir takım fotoğraflar da ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren Seher Çağla Demir'in olayın kilit ismi olduğu iddia edilen Vahit A ile Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde görüntüleri, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Onu bugün gazetelerde görebiliyoruz. Ayrıca birkaç kişiyle sohbet ederken yine kamera görüntüleri var. İnternet sitelerinde bunu görmek mümkün. Bir de olayda bir başka isim vardı, hayatını kaybeden Özgür Ünsal. O da nasıl bu olayın içinde? Çünkü PKK ile herhangi bir bağlantısı yok. Ama olayda ölmüş. Arabada görüntüleri var. Bu olayın içinde mi değil mi? Nasıl içine girdi diye soru işaretleri vardı. Annesi konuşmuş bugün. Oğlumu kandırdılar diyor. Bu işlerle ilgisi yoktur diyor. Zaten Facebook sayfasında PKK'nın eylemlerine yönelik eleştirel bir takım görüntüler, haberleri de paylaştığını anlıyoruz. Özgür Ünsal'ın annesi de iki kişi geldiklerini, evlerinde kaldığını ve sonra oğullarının da onlarla beraber gittiğini, araba sürmeyi öğrettiklerini oğullarına, oğluna ve bu nedenle, bu sevdası nedeniyle de bu olayın içine girmiş olabileceğini söylüyor. Oğlum terörist değildir diyor. Bu arada yurt dışı temsilciliklerinden, yani diğer ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerinden kendi vatandaşlarına yönelik uyarılar da gelmeye devam ediyor. Mesela bugün Amerikan Büyükelçiliği 4 şehir için yeni uyarılar dile getirdi. Bunlar Diyarbakır, işte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler. Buralarda Nevruz nedeniyle kendi vatandaşlarının dikkatli olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşlarına iletti bu uyarıyı ve mümkünse sokağa çıkmayın dedi. Cuma, cumartesi, pazartesiye kadar bir tehlikeli süreçten bahsetti. Tabii bu tip uyarılar sadece Amerika'nın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına gitmiyor. İnternet vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ankara'da oturanlar, İstanbul'da oturanlar, İzmir'de oturanlar, Diyarbakır'da oturanlar bu uyarıları duyuyorlar ve endişeleniyorlar. Dün olduğu gibi, dün Almanya'nın Türkiye'deki temsilcilikleri kapalıydı. Bugün de aslında kapalı. IŞİD kaynaklı bir terör tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını da açıkladılar Almanya yetkililer. Bunu da PYD'den aldıkları istihbarat, Amerika'dan aldıkları istihbarata ve Türk yetkililerden aldıkları istihbarata bağladılar. Bugün de o kapalı halleri ve teyakkuzlu halleri devam ediyor. Bu da çok büyük endişe yarattı. Hem Ankara'da yaşayanlar için hem İstanbul'da yaşayanlar için. Sosyal medyadan da birçok uyarılar geliyor. Sokağa çıkmayın, şöyle olacak. Oraya gitmeyin, böyle olacak. Burası patlayabilir diye. Herkesin psikolojisi çok bozuk. Şimdi bu psikolojiyle acaba nasıl baş edebiliriz? Çiğdem Kağıtçıpaşı şu anda telefon attığımızda. Sosyal psikolojinin kurucularından diyelim ve Çiğdem Hanım'la konuşalım. Merhabalar Çiğdem Hanım.
Merhaba.
Bilmiyorum, atmosferi ifade edebildim mi? Gerçekten herkes çok korkuyor. Bir takım uyarılar var, bir takım işte mesajlar geliyor. Aman çıkmayın, kapının önüne çıkarsanız şöyle olur. Bu AVM'ye gitmeyin, şu durakta bulunmayın, şuradan geçmeyin, buna binmeyin gibi gibi. İstanbul için, Ankara için, Diyarbakır için benzer şeyler var. Bütün bu uyarılar çerçevesinde bu psikolojiyle nasıl mücadele edilebilir sizce?
Yani çok normal tabii insanların korkması ve bu sosyal medyayla da eskiden olduğundan çok daha fazla yayılıyor. Hem çok yayılıyor hem çok hızlı yayılıyor ve bir terör havası işte estiriliyor. Terör budur zaten. Teröristlerin istediği de budur zaten. İnsanları tedirgin etmek, endişelendirmek. Ama bunların yanında insanlar çok da kızgın. Müthiş bir kızgınlık da var. Bu da teröre kızgınlık değil sadece. Siyasilere de kızgınlık. Tabii hangi insanlar diyeceksiniz? Yani kimler? Bütün Türkiye için genelleştirme yapmak doğru değil. Ama çok büyük bir kesim insan. Bunlar sebep olanlar olarak işte hükümeti, siyasileri genel olarak politika görüyor, politikacıları görüyor ve eksiz ve yanlış politikalar yüzünden Türkiye'yi içten ve dıştan tıkartmaya çalışan güçlerin ortaya çıktığı, bunların bir şekilde palazlandığı görüşüyor. Bunun için hem kızgınlık, hem kırgınlık, hem umutsuzluk, hem de korku, hepsi bir arada.
Peki bununla nasıl yaşanır? Nasıl mücadele edilir?
Yaşanacak. Yani insanlar her şeyle yaşıyorlar. İnsanlar yaşar. Yani
alışmak mı lazım yani?
Bu, alışmak diyebilirsiniz adına veya kabul etmek diyebilirsiniz. Veya bu gerginlikle yaşamak diyebilirsiniz. Yani kişiden kişiye de değişir. Alışmak peki yapılır. Ama yani tabii ki insan var olabilmek için çevredeki olaylara alışma durumundadır. Ve onlara uyma durumundadır. Gerekeni yapma durumundadır yaşayabilmek için. Bu da psikolojik olarak öyle bir durum. Bir şekilde herkes kendine göre bir şekilde başa çıkacaktır bununla. Yani başa çıkmak ne demek gene? Üzülerek, kimisi daha çok üzülerek, kimisi daha az üzülerek.
Belki de rutinini,
var, aldırmayan var.
Rutinini değiştirmek zorunda kalanlar da olacak değil mi bununla ilgili olarak? Kendi hayat rutinini. Bu korku nedeniyle, bu endişe, kaygı nedeniyle.
Ya zannetmiyorum yani hayat rutinini nasıl değiştirecek ki insanlar? Kolay bir şey değildir o. Yani hani büyük şehirlerden daha böyle küçük yerlere, sahil kasabalarına falan gidenler olabilir.
Ben mesela bir fotoğraf gördüm de onun için söyledim bunu. Ankara'nın Tunalilmi Caddesi bomboştu geçen gün.
Evet.
Akşam 7'de. AVM'ler boş. Ne bileyim, evet, sokaklara doğru çıkmak istemiyor insanlar. Bir de şöyle bir durum var mı? Görüşünüzü almak isterim. Terörün son hedefi bir otobüs durağı ve otobüs. Yani o kadar sıradan insanların bulunduğu bir yer ki bu daha evet, çok tabii psikolojik bir sorun yaratmış olabilir mi toplumda?
Ya bu terör her zaman zaten sokaktaki insanı hedef alıyor. Yani eğer bir saldırı siyasi o terör olmuyor zaten. İşte bir saldırı oluyor, suikast oluyor.
Evet.
Ama genel olarak terör zaten işte halka, insanlara yani evet, sokakta
asıl eziyeti
insanlara,
halka tabii.
Efendim?
Asıl eziyeti insanlara diyorum. Sokakta yaşayan, dolaşan insanlara, sivillere yani. Öyle görünüyor.
Tabii.
Peki.
Yani askere olduğu zaman savaş oluyor zaten.
Doğru.
Ve yani bunu...
Telefon attığımızda bir sıkıntı çıktı herhalde. Zaten duymakta güçlük çekiyorduk. Teşekkür ediyoruz Çiğdem Kağıtçıbaşı'na. Psikolojik olarak da tabii çok büyük bir sıkıntı yaratmış durumda. İnsanlar kaygılı demiştim, hatırlayacaksınız. Çünkü sosyal medyadan çok fazla uyarı var. Çoğu boş tabii bunların ama herkesin sürekli uyarı okuduğunu düşünün. İşte sokağa çıkmayın, oraya gitmeyin, buraya gitmeyin, buraya uğramayın, burada patlama olabilir, burada çatlama olabilir gibi uyarılar var. O uyarılar çerçevesinde de bunlarla başa çıkmak lazım. Çiğdem Kağıtçıbaşı, biraz alışmak gerekecek ama rutinin dışına çıkmak da pek mümkün değil hayatın geneline baktığınız zaman diyor. O uyarılar ve kaygılar aslında çok da haksız değil elbette. Çünkü Ankara'da bir belediye otobüs durağında patlama meydana geldi, canlı bomba. Diyarbakır'daysa bomba yüklü bir araç bulundu. Bugün yine bu haberle karşılaştık. Diyarbakır'ın Hanı ilçesinde dün akşam hükümet konağı yakınlarında park halinde bomba yüklü bir araç bulundu. Çağrılan bomba imha uzmanları araçta yaptıkları incelemenin ardından bomba düzenini etkisiz hale getirdiler. Araç incelenmek üzere emniyete götürüldü ve 18 Mart şehitleri anma günü törenlerinin yapıldığı alana da 50 metre mesafedeydi aracın bulunduğu nokta. Bu da dikkat çekiciydi. Eğer bulunmasaydı belki biz bugün başka bir facia konuşuyor olacaktık. Doğu'da, Güneydoğu'da operasyonların devam ettiğini söylemiştik. Nusaybin'de maalesef bir şehit haberi var. Sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatayım Nusaybin'de. PKK'lıların zırhlı polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda bir polis şehit oldu. Maalesef 3 polis de yaralandı. Barikatların kaldırılması için operasyonlar başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Yoğun olarak sürdürüldüğü operasyonların Fırat Dicle, Abdülkadir Paşa ve Yenişehir mahallelerinde bomba tuzaklı barikatlar top atışlarıyla imha ediliyor. Yani sürekli bir bomba sesi var Nusaybin'de son saatlerde. Yüksekova'daysa mahsur kalanlar mahsur kaldıkları bölgelerden çıkmaya çalışıyorlar. Bunlara ilişkin anonslar yapılıyor 155'i arayın diye. 155'e gelen telefonlar sonrasında güvenlik kuvvetleri mahsur kalanları dışarı çıkartıyor. Yüksekova'da da operasyonlar devam ediyor. Şimdi bir Suriye bölgesine bakacağız çünkü Suriye'de yeni gelişmeler var. Federasyon ilanı, bu federasyon ilanına Amerika Birleşik Devletleri'nden, Türkiye'den, bölgedeki diğer ülkelerden tepkiler var. Müzik. Amerika Birleşik Devletleri anayasal çerçevede bakıldığında tek taraflı federasyon ilanının geçerli sayılamayacağını söylüyor ve bu, ancak Suriye'deki Kürt bölgesinde federasyon ilanından henüz vazgeçilebilmiş değil. Bu ilanın biraz da devam eden Cenevre'deki görüşmelerle bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar var. Cenevre'deki görüşmelere Kürtlerin dahil edilmemesi konusunda. Bir de bölgede gerçekten kritik süreçte önemli bir toplantı vardı. Süleymaniye'de forum, klasik Süleymaniye forumlarından. O toplantıda çok kritik isimler de vardı. İlk gün Suat Kınıklıoğlu'yla konuşma fırsatını bulmuştuk. Şimdi toplantı bittikten sonra genel izlenimini alalım istiyoruz. Eminim çünkü kulislerde farklı konularda konuşulmuştur. Merhabalar Suat Kınıklıoğlu.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Şimdi döndün mü yoksa burada mısın? Süleymaniye var. Ankara'ya geldiniz. Peki nedir oradaki izlenim? Çünkü bir Suriye'de federasyon ilanı var. Türkiye ile PYD arasında ciddi bir gerilim söz konusu. Türkiye'nin Suriye ile ilgili sorunları devam ediyor. Cenevre'de barış görüşmeleri var. Kuzey Irak, Irak'ın kuzeyinde bir bağımsızlık söylemi var. Bir izlenim almak isteriz senden doğrusu bu kritik toplantıda.
Tabii şöyle yani... Türk kamuoyu tamamen Kürt meselesini yani içerideki PKK'ya karşı olan mücadele çerçevesinde algılıyor ama yani bir gerçek var. Bölgede yükselen bir Kürt unsuru var. Yani Irak'ta da, Suriye'de de, hatta İran'da bile sesi çok çıkmasa da yani bölgenin her yerinde şeyi görebiliyoruz. Kürtler bulundukları ülkelerde ama otonomi, ama federal, ama yönetimlerde daha fazla yer alabilecek siyasi arayışlar içerisinde ki birincisi senin de söylediğin gibi Irak'ta 2016 yılı içerisinde bağımsızlık ilan edilmesi bekleniyor. Suriye'de bildiğin gibi Rojava bölgesinde şey, açıklanan federal çözüm. Bu tabii bir anlamda önümüzdeki süreçte devam edecek olan siyasi müzakerelerde ben neyi istiyorumun ifadesidir. Yani bunu PYD ilan etti diye bu böyle olacak veya hani bu hem içeride Şam tarafından veya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya vesaire gibi diğer aktörler tarafından benimsenecek anlamına gelecek bir şey değil ama bence buradan okumamız gereken şey Kürtler, yani Suriye Kürtleri ağırlıklı olarak PYD ağırlığı olan Suriye Kürtleri önümüzdeki süreçte yeni bir statü, yani yeni bir Suriye'de ne istediklerini ifade etmiş oldular ve bir anlamda ön almış oldular. Tabii özellikle Rusya tarafından son haftalarda yapılan açıklamalara bakılırsa Rusların da bu işe sıcak baktığı anlaşılıyor. Bu işe sıcak bakmayanlar Şam ve Ankara. Evet. Esasında Suriye'de karşı karşıya olan iki taraf bu meseleye geldiğinde aynı yerden bakıyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsun bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı büyük oranda Türkiye'yi teşkil etmek ve Türkiye'ye destek çıkmak olarak okumak lazım.
Evet.
Rusya ile Amerika arasında önümüzdeki süreçte yeni bir Suriye için, yeni bir siyasi statü için arayışlar devam ediyor. Burada Rusya'nın kısmi olarak askeri varlığını çekmesi kararını da Amerika ile birlikte alınmış bir karar olarak okumak lazım. Her ne kadar Amerikalılar biz karşıyız deseler de önümüzdeki haftalarda ve aylarda müzakerelerde bu konunun gündeme gelmesi, federal bir Suriye'nin vücuda gelmesi olasılık dahilinde.
Zaten parçalanma konuşulurken federal bir Suriye'ye herhalde çok karşı çıkılacağını düşünmek yanlış olabilir. Parçalanma konuşuluyordu daha düne kadar. Üçe bölünecek evet. Diye Suriye.
Evet öyle de işte biliyorsun Türkiye'de tartışma özellikle bu dönemde Kürt meselesi olduğu zaman bütün rasyonalite kayboluyor. Evet,
tüyler diken diken oluyor birden.
Evet yani bütün bu faktörler unutuluyor ve farklı bir yere geliyor biliyorsun. Çok duygusal ve çok maalesef gerçeklerden uzak bir zeminde tartışılıyor. O yüzden bunlar konuşulamıyor. Ama dediğin gibi yani parçalanmanın söz konusu olduğu bir yerde esasında tabii şöyle Türkiye'nin resmi duruşu da aslında gayet makul. Türkiye ne diyor? Suriye halkı ve Suriyeliler kendi aralarında yeni bir anayasa
yapıp kendi idari biçimlerini belirlerler diyor.
Yeni idari karar verirse Türkiye buna uyar diyor. Bu makul bir duruş.
Evet.
Ama tabii birazcık TED tarafının ön alması, bunu ilan etmesi Türkiye'de tabii var olan belli bir takım hassasiyetleri yeniden uyandırdı.
Kuzey Irak'ta yaşadığımız o hani kırmızı çizgi ve benzeri durumlar evet. vardı. Biraz ona benzer bir hal var herhalde.
Var ama açıkçası yani ben bunu çok şey görmüyorum. Çok makul görmüyorum. Çünkü orta ve uzun vadede Türkiye'nin güney kanadında özellikle Arap unsurunun yoğun olduğu bölgelerde istikrarsızlık olacağı ve çok sıkıntı olacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sınırına yakın Kürt unsurlarla daha iyi bir ilişki geliştirmesi ki Türkiye bunu Irak'ta başardı.
Evet.
Yani Kürdistan bölgesel yönetimine başardı. Bunu tabii Suriye'de esasında başarmamak tamamen olasılık dışında değil ama maalesef son birkaç aydır özellikle 7 Haziran'dan sonra girdiğimiz içerideki süreç tabii bunu çok büyük oranda zorlaştırıyor.
Evet.
Ama makul olan Türkiye'nin ulusal çıkarları bence Şah Süleyman operasyonunda görüldüğü gibi iki taraf pekala birlikte çalışabiliyor. Ama tabii şeyi izlemek lazım. Yani özellikle Rusya Federasyonu'nun askeri olarak sahaya girmesiyle birlikte sahadaki dengeler değişince ve şimdi bu ateşkes ve akabindeki siyasi sürecin başlaması acaba Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edip yeni bir siyasi statüye geçiş olur ve olabilirse bu tabii bu Türkiye'nin lehine bir durum olur ve oradan eğer bir federasyon kararı çıkarsa bunu bilemiyoruz belki de çıkmayacak bu karar ama eğer federasyon kararı çıkarsa bunun Türkiye için çok olumsuz olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Suat Kınıklıoğlu değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Evet, biraz da Suriye'ye baktık. Suriye'deki aslında bölgedeki gelişmeler Süleymaniye'deki o kritik toplantıda da ele alındı. İzlenimlerini aktardı Suat Kılıklıoğlu bize. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fenerbahçe konuşma zamanı. Dün akşam Fenerbahçe Braga karşısında 4-1 mağlup oldu. Aslında maç biraz kötü başlamıştı. 1-0 yenik duruma düştü. Sonrasında 1-1'i yakaladı. Ardından hakemin müdahaleleri geldi. 4-1 bitti maç. Braga'nın attığı ilk golün offside olduğu genelde yorumcular tarafından dile getiriliyor. Sonrasındaki kırmızı kart çok konuşuluyor. Ve hakem Ivan Bebek eleştirilerin odağında. Bugün Fenerbahçe resmi bir açıklama yaptı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de UEFA çerçevesinde girişimlerde bulunacağını söyledi. Ivan Bebek'in maddi durumunun araştırılması, banka hesaplarının değerlendirilmesi, ayrıca o günkü maç üzerine yapılan bir takım bahislerin gözlem altına alınması gibi konuları öne çıkarttı. Yani bu işin içinde bir iş var dedi. Genelde yorumcular, Rıdvan Dilmen de konuştu ve dedi ki ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bu özel bir operasyondur dedi. Bir hakeme soralım diyoruz tabii ki bunu. Sağ olsun bizi kırmadı Selçuk Dereli telefon attığımızda. Merhabalar hocam. Hocam duyabiliyor musun beni?
Ses gelmiyor.
Selçuk Dereli duyabiliyor musun beni? Şimdi geliyor mu sesim?
Gelmiyor.
Gelmiyor. Peki tekrar arasınlar o zaman Selçuk Dereli. Bu arada Orkun Yazgan'ı da arayalım arkadaşlar. O da aklımızda olsun. Fenerbahçe'nin açıklamasını size aktardım. Bir de Rıdvan Dilmen var değerlendirmesi. Şimdi Necdet onu ayarlarsa Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesini hemen Rıdvan Dilmen'i bir dinleyelim. Çünkü o ilk defa bu kadar sert gördüm ben Rıdvan Dilmen'i. Buyurun dinleyelim.
Bu maç hakem hatası değil ve belki de lütfen bunu yanlış anlamasınlar. Fenerbahçeli olduğum için değil. Bu bir operasyon. Skandal farklı şey. Bir ay önce düğmeye bastılar. Bir Galatasaray'ımıza, iki Hakan'ımıza yani öyle bir ipi çekti ki sinirlendirdi. Sinir bizim çocuklar da tabii duygusal çocuklar tuzağa düştü. Bir hakemin bir maça bu kadar etkili olduğu bir uluslararası maç hiç görmedim hayatımda.
Son
Türk takımını dedi bir ayıklandı dediler. Çat öyle bir doğrama yaptı ki arkadaş İzlanda'dan sonra Galatasaray'ın Selçuk'u attıktan sonra bugün de geldi. Dakika bir zaten hissettirdi Güntekin. Yardımcı hakemin görmemesi atlayabilecek bir offset pozisyonu değil. Çünkü çabuk oyuncular zınk diye çıkmadı. Uzun oyuncu offset'e düşen oyuncu. Penaltısı, faulü, oynatmaması, sinirlendirmesi her şeyi yaptı. Dünyanın en sakin oyuncularından biri benimdir. Ben bile hatırladım.
dünyanın en sakin oyuncularından biriyimdir ben diyor Rıdvan Dilmen. Beni bile atarlardı diyor. Yani o kadar atmosfer feciydi ki ve operasyon içindeydi ki hakem. Selçuk Dereli şu anda sanıyorum biz duyabiliyor. Merhabalar hocam.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bu Ivan'dı değil mi? Yanlış söyleyeyim. Ivan Bebek. Tanır mısınız hocam bu hakemi?
İyi tanırım. Çünkü benim devre arkadaşımdı.
Öyle mi?
Yetenekli hakem programına birlikte katılmıştık, evet. Ama dün gerçekten çok kötü bir maç yönetti.
Dün en yeteneksiz hakem olarak seçilebilir. Türkiye'ye girse gerçekten bir kaşık suda boğulabilirdi. Nasıldı yani, pozisyonlar? Evet. Yani gol offside, işte kırmızı kart değil. Yönetime baktığınız zaman son derece Fenerbahçe aleyhine kararlar verdi diye değerlendiriliyor. Ben de amatör bir izleyici olarak bunu gördüm aslında ama profesyonel evet. olarak sizden yorum alalım.
Yani maçın hakemleri dün karşılaşmanın sonucuna etki eden kararlar verdiler. Yani maçın sonucunu ne Fenerbahçe futbol takımının oyuncularının performansı ne de Braga'nın performansı belirledi. Bu bir hakem yönetimi, hakemler açısından çok kötü bir durumdu. İlk Fenerbahçe'nin yemiş olduğu gol çok net offside'di ama bunu hakemin görme şansı yoktu. Bunu yardımcı hakem ancak görebildi.
Evet.
Burada hakemi eleştiremiyoruz. Maçın hakemini.
Penaltıya
gelene kadar süreçte de kötü maç yönetmedi İvan. İyi maç yönetti. Ancak penaltıda skandal bir karara imza attı. Yani öyle bir elle oynama çalmadı değil mi? Oyuncu kolunu sakınıyor. Kendi bedenine yapışık. Yani kesinlikle çok yanlış bir uygulama yaptı. Penaltıyı verdi. Üstüne de ne yaptı? Bu yanlış kararın sonucunda Mehmet'i elle oynamadan ikinci sarıdan ihraç etti. Şimdi takımda 10 kişi kaldı. Hal böyle olunca Fenerbahçe tabii skoru koruyamadı ve turu kaybetti. Ama ben buradan bir eleştiride teknik adama söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Pereira hocası en büyük hata yapan kişilerden biriydi. Oydu. Takımını o dakikada yalnız bırakmamalıydı. Bunu daha önce de yaptı.
O ağır bir karar değil miydi tribüne gönderilmesi?
Bence ağır bir karar değil. Türkiye'de alışmış tabii Pereira. Türk hakemleri çok böyle bu konularda göz yumduğu için
İnisiyatif onlara. İnisiyatif alamıyorlar.
Tabii yani inisiyatif lehlerini kullandığı için Pereira yanlış ve hatalı davrandı ve takımını yalnız bıraktı. Keşke onu yapmasaydı. Ama sonuçta dün geceki karşılaşma damgasını vuran Ivan Bebek'ti. Onun kariyerindeki bir hakeme yakışmadı. Avrupa'nın önemli hakemlerinden bir tanesi aslında ama olmadı.
Peki Fenerbahçe'nin açıklaması var. Belki görmüşsünüzdür. Bu bahislerle ilgili araştırma yapılsın. Ivan Bebek'in mal varlığına bakılsın, hesap hareketlerine bakılsın diyor. Yani bu iş sanki bir bahis meselesi gibidir ve bunun için girişimlerde bulunacağız diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Çıkar mı?
Yani ben öyle bir şey bu seviyeye gelmiş bir hakemle ilgili olabileceğini zannetmiyorum ama tabii ki kulüpler bu anlamda müracaatlarını yapacaklardır. Evet, yani bunu da yapsınlar yani UEFA'da araştırsın hani.
Tabii.
Bunu yapmalarında en azından bu anlamda kafasında soru işareti olanlar da bir cevap olur. Bence yapılsın bir soru şey olmaz yani.
Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız, bilgi verdiğiniz için bizlere. Evet, Fenerbahçe'yi de konuştuk ve artık bu haftayı da bitiriyoruz. Kötü başladığımız bir haftaydı. Pazar günü aldığımız o kötü haber nedeniyle Ankara'da. Birçok kötü haber verenler var. Buna ilişkin iddialar var. Sosyal medyada uyarılar var. Umuyoruz ki hafta sonu iyi geçer. Nevruz'la ilgili kutlamalar olacak. Birçoğu yasaklandı. Yasağa rağmen kutlayacağını düşünen ve bunu kutlayacağını açıklayan gruplar da söz konusu. Umuyoruz bir gerginlik olmaz. Umuyoruz bu hafta başında yaşadığımız bu üzüntüyü tekrar yaşamayız. Haftaya pazartesi günü iyi şartlarda güzel haberlerle buluşuruz diyelim. Hayko Cepkin'le veda ediyoruz. Haftaya ve size bu akşam saat 24'te bu programın tekrarı var. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz görüntülü olarak bu programı tamamını tekrar izleyebilirsiniz. Pazartesi buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
Yavuz Oğhan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.